Ayrım 18.
Rasyonelleştirmenin tamamen farklı bir şey olduğuna dikkat edin. Herhangi bir fikri bir şekle sokarak veya yanlış aktararak her şeyi rasyonelleştirebilirsiniz. Kimsenin haberi olmaz, hiç kimse mükemmel değil. Bunu bana şeytan yaptırdı, Tanrı beni affeder, ben başkanım. Haklı çıkma ise hak ve haklıyla aynı köktendir. Daha ağırlıklı düşünüp taşınma gerektirir ve karşılığında ayak basacak daha emin bir yer sağlar. Önemli olan ahlaki ilkeler için bağlanabileceğiniz bir etik sistemi ayakta ve işler vaziyette tutmanızdır. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu tefekkür ederek işe başlamanız gerekecektir. Bu sorun filozofları çağlar boyunca yanıtsız bırakmıştır. Bu yüzden bu bölümün sonunda tam ve şaşmaz bir yanıt bulmayı beklemeyin. Platon, Cumhuriyet adlı eserinde Sokrat'ın ondan iyiliği tarif etmesini istediği bir diyaloğa yer verir. Bilgi mi, zevk mi yoksa başka bir şey mi? Sokrat daha önce itidal ve adalet dahil bazı erdemleri saptamıştır. Fakat bu meydan okuma karşısında korkarım bu beni aşar diye yanıtlar. Yüzyıllar sonra görüşümüz daha berrak hale gelmiş değildir. G.E. Moore bu yüzden iyilik kelimenin gerçek anlamında tarif edilmekten acizdir diye yazmıştı. Nietzsche iyilik ve kötülük denen çok eski zamanlardan kalma bir yanılsamadan yakınırdı. Daha önce deneyenler gibi siz de bu bilmeceyi kesin olarak çözemeyebilirsiniz. Çözmeyi denemeniz yine de çok önemlidir. Sağlam bir temel oluşturmanın tek yolu budur. Platon iyilik konusunda insanların sezgisel bir kavrayışı olduğuna, bununla birlikte gerçek dünyamızda ideal olanın sadece kötü kopyalarının bulunduğuna inanırdı. Bilginin en yüce amacı iyiliğin esas tabiatıdır. İyi ve doğru olan her şey bizim için değerini iyiliğin bu esas tabiatından alır diye yazmıştı. Fakat Platon görmüş olduğumuz gibi kendi en yüce amacına erişemedi ve asla bir tanım saptamadı. Hobbes farklı bir görüşe sahipti. Herhangi bir insanın iştah veya arzusunun nesnesi her neyse ona göre iyilik denen şey odur. İğrenme nefretinin nesnesi de kötülük. Yani Hobbes Platon'a karşı çıkar ve iyiliğin evrensel bir özü olmadığını söyler. İyilik ve kötülük sadece sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler için kullandığımız etiketlerdir. Tao ise iyiliği ancak kötülükle karşılaştırarak tanıyabileceğimizi öğretir fakat pratik bir tanım vermez. Bilginin en yüce amacı iyiliğin esas tabiatıdır. İyi ve doğru olan her şey bizim için değerini iyiliğin bu esas tabiatından alır. Platon. Bu iyi ve kötü kelimeleri hep onları kullanan kişiye bağlı olarak kullanılmıştır. Açıkça ve kesinlikle öyle olan hiçbir şey yoktur. Thomas Hobbes. Niye iyi veya ahlaklı veya etik olmalı? Doğru ve yanlış konusunda niye kaygılanmalı? Bunlardan bize ne? İyi ile kötüyü sizin için Tanrı otoritesiyle belirleyen bir dine girdiğinizde bütün bunlar daha kolaydır. Bütün büyük dinler tanrısal bir güçten kaynaklanan ahlaki rehberlik verirler. Kuralları Tanrı'ya atfetmekle bir taşla iki kuş vurulmuş olur. Hem eylemlerinize yol gösterecek çok kesin bir ahlakınız hem de onu dayandırabileceğiniz mutlak bir etik sisteminiz olur. Doğru olmak demek Tanrı'nın emirlerine uymak demektir. Kurallar Tanrı'dan gelir, Tanrı da iyidir. Eğer din sizin işinizi görüyorsa bu oyunda öne geçtiniz demektir. Bir dine inanmasanız bile eski tanrı bilimcilerin sundukları bilgeliği, bir tanrısal varlığa sadakat borcunuz olmadan da kullanabilirsiniz. Bütün büyük dinlerin kutsal yazıları ahlak konusunda herkesin yararlanabileceği derin kavrayışlar içerir. Fakat imanla veya imansız yaşam meselelerinde çözümler elde etmek istiyorsanız, önemli ilkeleri arayıp bulmanız, kavramanız ve onları kendi kişisel dünya görüşünüze katmaya çalışmanız gerekecektir. Mutlaka lafı konuşmak kadar yolu da yürümek gerektiğini daha önce de duymuşsunuzdur. Bu iyi bir öğüt olmakla birlikte ben yolu yürümek kadar lafı da konuşmak taraftarıyım. Eylemlerinizin ardındaki düşünüş ve mantık yolunuza ne çıkarsa çıksın onunla yüzleşmenin ve çözmenin anahtarıdır. Bilim. Din yaşam yolunun ahlaki ve etik kurallarını bulmanın yalnızca bir yoludur. Birçok insan yedek bilim ilahını tercih eder. E.O. Wilson gibi etiğin geçici olarak filozofların elinden alınıp biyolojikleştirilmesi çağrısı yapan bir bilim adamı, özellikle bir üniversite kampüsünde etrafına büyük bir övgü korusu toplayabilir. Buradaki ana fikir davranışlarımızın evrimsel açıklamalarını aramaktır. Yani farz olunduğu üzere kötü davranış itibar görmezken, iyi davranışın doğal seçim tarafından farz olunduğu üzere nasıl kayırıldığını göstermek. DNA'larına bakarak Nazileri iyiliksever Quaker'lardan ayırt edebilecek miyiz? Dipnot, Quakers, İngilizce, kardeşler ya da arkadaşlar topluluğu, Protestan Hristiyanlar tarafından kurulmuştur. Evrim kuramından çok şey öğrenebileceğimizi düşünmekle birlikte sadece genlerimize bakarak bizi iyi veya kötü olmaya, daha doğrusu doğruyu veya yanlış olanı yapmaya zorlayan ve bu şekilde neyin iyi veya kötü olduğunu aydınlatan bir şey bulabileceğimize ben inanmıyorum. Kuzen veya kuzinimle evlenmemek gibi kurallar biyolojiye bağlanabilir. Yakın akraba genlerin çiftleşmesi döllerde genetik anormallikler oranını çarpıcı biçimde arttırır. Fakat sosyal biyoloji bize genlerimizi geçirme ihtimalimizi belli fedakar davranışlarla arttırdığımızı söylediği halde, genlerimizi pekala sırf rastgele cinsel ilişkide bulunarak da geçirebiliriz. Herod'un güya 700 karısı ve tanrı bilir kaç çocuğu varmış. Bu ona sosyal biyoloji göstergesinde formda olma konusunda yüksek bir derece, ölçü dışı bir derece demem gerekirdi, kazandırsa da, bunun onu E.O. Wilson'ın veya başka birinin cemaatinin en önemli kişisi haline getirmeyeceğine bahse girerim. Bizim için neyin iyi olduğu ile evrensel veya ideal anlamda neyin iyi olduğu arasında bir fark vardır. Bilimin bizi oraya kadar vardıracağını sanmıyorum. Aslında yakın akrabayla cinsel ilişki tabusunun doğal kaynağı, bilimden türemiş tek sürekli işe yarar ahlaklılık örneğidir. Bu da bu tür evliliklerin bu tabuya rağmen niye bu kadar yaygın olduğu sorusunu akla getirmelidir. Bize ve toplumlarımıza şekil veren çok daha fazla ahlaki ilkeye sahibiz ve ihtiyaç duyuyoruz. Ahlakın kökenleri kolay anlaşılır olmaktan çok uzaktır ve evrim kuramının da uzağındadır. İyi nedir? Bilim ve dinin her ikisi de bunların bütün programlarına bağlanıp bağlanmadığınıza bakılmaksızın ahlaki gerçek kümeleri içerir. Fakat eğer bunlar kendi başlarına sizi tatmin etmiyorsa ahlak ve etiğe yaklaşmanın başka bir aracı da laik felsefedir. İyi nedir? Felsefedeki belki en eski sorudur. Batı felsefesi bu sorunun yanıtını düşünmenin en az üç ana tarzını sunmaktadır. Doğalcılık, doğalcılık karşıtlığı ve erdem etiği. Bunların her birinin birkaç türü vardır. En başta gelen doğalcı Platon'dur. Platon, iyiliğin evrensel bir biçimi olduğunu savunan esasçı, essentialist geleneği kurmuştur. Dipnot. Özcülük, İngilizce essentialism. Varoluşun karşısında her zaman öze öncelik veren, gerçekliğe ulaşma yolunda özün varoluşu kat kat aşan bir değerinin olduğunu savlayan, bu nedenle de varlıkların varoluşlarını değil de özlerini soruşturmayı öneren öğreti. Platon'a göre biçim bir ideadır. Maddesel bir şey değildir ama yine de gerçektir. O görünümler dünyasını gözlemlediğimiz halleriyle somut şeyleri idealar dünyasından veya biçimlerden ayırır. Dünyadaki bütün şeyler biçimlerin kopyalarıdır ve biçimler mükemmel, yani ideal olmakla birlikte kopyalar ister istemez kusurludur. Platon ve yandaşlarına göre bir iyilik ideali mevcuttur. Ahlaki varlıklar olarak bizim görevimiz ideali yapabildiğimiz kadar iyi kopyalamaktır. Zaman geçtikçe ve biz bilgi kazandıkça iyilik idealine hep yakınlaşarak gittikçe daha iyi kopyalar yapabilmeliyiz. İdealar aleminde iyilik güneş rolü oynar, onun parlaklığı bütün öbür ideaları da aydınlatır. Platon bununla birlikte iyiliğin belli bir tanımını vermez, veremeyeceğini de söyler. Zihnin bunun özünü sözcüklere sığdıramadığı halde kavrayabileceğine inanır. Bu yuvarlak bir şeydir. İyi bir insan bu tanımlanamaz özle dolu bir insandır. Bu tanımlanamaz özle dolu bir insan iyi bir insandır. Bu yüzden bu akıma katılmak için açık olmaktan ziyade sezgisel bir iyilik bilgisiyle barış yapmanız gerekir. Platon ahlaki davranış için etik eğitiminin can alıcı önemi olduğuna sıkı sıkıya inanıyordu. Eleştirel düşünme yeteneklerinin onun zamanında bu Öklitçi geometri demekti, ahlaki mantığın zorunlu işaretçisi olduğu konusunda ısrarcıydı. Bu bakımdan bizim küçük çocuklara etik öğretme biçimimizden dehşete düşerdi. Şayet bunu yapıyorsak tabii. Platon Amerikan eğitimini bir bütün olarak değerlendirme imkanına sahip olsaydı, bu eğitimi etik bakımdan zayıflatılmış ve ahlaki olarak iflas etmiş bulurdu. Biz de etiğe dalış yapmadan önce Platon'un öğüdünü dinleyip eleştirel düşünme ve matematik konusunda bir temel oluşturursak iyi ederiz. En azından sebep ve sonuç üzerine düşünmeyi öğretmeliyiz. Eğer küçük bir çocuk ebeveyniyseniz günde kaç defa filan şey yapılmaz veya iyi bir kız olup yap veya bu yaptığın kötü dediğinizi bir düşünün. Doğru, 2 yaşında bir çocuğa her şeyin nedeni konusunda söylev çekemeyiz. Fakat çocuğunuz büyüdükçe onlara nedenlerin ve niçinlerin daha fazlasını vermeli ve çocukların eylemleri hakkında kendi ahlaki mantık yürütme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmalısınız. Yoksa kurallarınız görünüşte sadece gelişigüzel bir düzenleme listesi olarak kalacaktır. Okullar artık bu eğitimi sizin için vermiyorlar ve bunlar olmadıkça çocuklarınız kişisel ve sosyal olgunluğun gerektirdiği gibi kendilerini ahlaki olarak denetleme yeteneğine sahip olamayacaklar. Wilson gibi sosyal biyologlar Platon'un esasçı görüşlerini paylaşmasalar bile etiğin doğadan çıktığına inandıkları ölçüde doğalcıdırlar. Dinler de doğalcıdır çünkü onlar da iyiliği, onu bize ihsan ettiği farz edilen Tanrı'ya atfediyorlar. İyi nedir sorusu konusunda ikinci bir büyük batılı düşünce ekolü kendisinin de çeşitli türleri olan doğalcılık karşıtlığıdır. Doğalcılık karşıtlığı genel olarak doğadaki hiçbir şeyin iyi ya da kötü olmadığını söyler. Yani doğal olan ile ahlaki olan farklıdır. Bir nominalist veya atçı olan Hobbes bu ekolün en önemli taraftarıdır. Dipnot, atçılık, İngilizce nominalizm. Genel kavramların hiçbir varlıklarının olmadığını, sadece birer addan ibaret olduklarını savunan ve 11. yüzyılda Compiègne papazı Roscelinus tarafından ileri sürülen öğreti, felsefi akım. Görmüş olduğumuz gibi nominalistler evrensel kuralların bulunmadığını ve iyi ile kötünün sadece şeylere bizim verdiğimiz isimler olduğunu savunurlar. Hobbes size iyi ve kötünün bulunmadığını, sadece insanların sevdikleri ve sevmedikleri şeyler olduğunu söylerdi. Uygulamada ahlak dar, kişisel ve özneldir. Temel kurallar konusunda hemfikir olan iki kişi bulunamaz. Bu da neden bu kadar kolay anlaşmazlığa düştüğümüzü açıklayan bir şeydir. Başka önemli bir doğalcılık karşıtı olan G.E. Moore, aletleriyle ölçebileceğimiz birçok şey bulunduğu halde iyiliğin bunlardan biri olmadığına inanırdı. İyilik tersine tarif ve tahlil edilemez bir şeydir. Ona değer biçmeye kalktığımızda doğalcı mantık hatası yapmış oluruz. Moore ölçülebilir bir iyilik özü kabul etmez. Ona göre iyinin ne demek olduğunu kimse söyleyemez ve bu kesinlikle şeyleri bir nitelendirme meselesi değildir. Bu noktada Hobbes'tan ayrılır. Moore doğru ve yanlış hareketlerin olduğuna fakat bunların herhangi somut bir iyilik kavramından türetilemeyeceğine inanırdı. O halde iyilik bir şeyin iyi olduğunu söylediğimizde bununla eğer onun sahip olduğunu öne sürdüğümüz niteliği kastediyorsak kelimenin gerçek anlamında bir tariften yoksundur. G.E. Moore. Hume Moore'un düşünce dizisini önceden ortaya koydu. Ona göre olması gerekenin olandan türetilmesi asla mümkün değildi. Bunun anlamı yapılması gereken konusunda sadece yapılmış olandan sonuç çıkarılamayacağıydı. Örneğin sadece X, Y'ye zarar verdiği için X'in Y'ye zarar vermesinin mutlaka yanlış olduğu söylenemez. Bu sonuç ancak başkasına zarar vermenin yanlış olduğu ek varsayımından çıkar. Fakat o zaman ahlaki bir ilkeyi ispatlamış değil varsaymış olursunuz. Hume bazı değer yargılarına varmakla birlikte bunların katı gerçeklerden çıkarılmadığını kabul etmemiz gerektiğini vurgulamıştı. İyilik konusunda düşünmenin üçüncü bir yolu şimdiye kadar çeşitli nedenlerle görmüş olduğumuz Aristo'nun sözde erdem etiğidir. Erdem etiği iyiliğin erdemlerin bir ürünü olduğuna inanır. Onlara erdemleri aşılarsak insanlar iyi olacaklardır. Bu görüş Konfüçyüsçüler ve birçok dini ahlakçı tarafından da geliştirilmiştir. Bu yüzden genel olarak korku, gurur, şehvet, öfke, merhamet, haz ve acı nedeniyle fazla ileri gitmek veya yeterince ileri gitmemek mümkündür ve fazlalık ve eksiklik aynı şekilde yanlıştır. Fakat bu duyguları doğru zamanda, doğru amaçla, doğru kişiye karşı, doğru nedenle ve doğru tavırda duymak erdem anlamına gelen vasat veya en uygun iyiliktir. Aristo. Yukarıda özetlenen bütün yaklaşımların kendilerine özgü sınırları göz önüne alındığında, kendi çalışma şablonunuzu kendiniz çıkarmanız gerektiğini görürsünüz. Buna başlamadan önce Doğu felsefesinden son iki bakış açısı daha eklemek istiyorum. İyiliğin anlamı konusunda kendi düşünüş tarzınıza incelik kazandırma çabası içinde buraya kadar vardınız ve zahmetleriniz karşılığında birçok kuram gördünüz. İşte hemen uygulamaya koyabileceğiniz bir kuram daha, ahimsa veya zararsızlık öğretisi. Hindu felsefesinin Jainizm'den alınma temel bir öğretisi olan ahimsayı uygulamak, hisseden hiçbir varlığın zarar görmesine yol açmamayı sağlama bağlamak anlamına gelir. Bu iyiliğin çok yalın bir ölçüsüdür. Ne kadar iyi olduğunuz, hisseden varlıklara ne kadar zarar verdiğinizle ters orantılıdır. Başkalarına zarar veren kötüdür, kötü olan başkalarına zarar verir. Başkalarına yardımcı olan iyidir, iyi olan başkalarına yardımcı olur. Dikkat ettiyseniz ahimsanın sadece başka insanlarla değil, hisseden bütün varlıklarla ilgili olduğunu fark etmişsinizdir. Yahudi-Hristiyan yönelimi genel olarak hayvanlara kadar varmaz. Ne de olsa tekvinde insanlara açık bir şekilde hayvanlar üzerinde egemenlik gücü verilmiştir. Ve biz de bu gücü kullanmakta hiç vakit kaybetmedik. Ahimsayı en başta yaygın olarak insanlar konusunda uygulayarak faydalı biçimde kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ve ayrıca başka bir yaşam biçimi de ne kadar hissedebilme yeteneğine sahipse ona o kadar çok zarar verebileceğinizi varsaymak kuşkusuz güvenli olacaktır. Bu düşünmek için iyi bir malzemedir ve kendi sisteminize şekil verirken gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Kendi sınırlarınızı nereye ve neden çizeceğinizi bilmeniz gerekir. Hindular bütün nesnelerin birbirlerine bağlı olduklarını kabul ederler. Ahimsa'nın uygulanmasını bu yüzden insanlarla sınırlamazlar. Aslında onlar avidya'nın kör cehalet veya bilmeden zarar verme, insanı zarar vermenin sonuçlarından kurtarmayacağını savunurlar. Zarar verme potansiyelinizi anlamak için çok önemli bir kavrayıştır ve kişisel olarak nasıl zarar verilmeyeceğini anlamanın arayışı içinde olmalısınız. Bunun anlamı düşündüğünüze, söylediğinize ve yaptığınıza dikkat etmektir. Ahimsa öyle güçlü bir düşüncedir ki zamanın ötesinde ve yerkürenin her yanında yankılanır. Onu Hipokrat'ın doktorlara övdüğünde tekrar işitirsiniz. İki şeyi alışkanlık haline getirin. Yardım etmek veya en azından zarar vermemek. Ve yine dolaylı olarak altın kural da başkalarına onların size davranmalarını istediğiniz gibi davranın. Matta İncil'inde 7-12 aynı ilke ortaya çıkar. İmdi insanların size her ne yapmalarını istiyorsanız siz de onlara öyle yapın. Çünkü şeriat da peygamberler de bunun için vardır. Benzer şekilde Hillel de şöyle yazmıştı. Sende nefret uyandıran neyse komşuna onu yapma. Tevrat'ın hepsi budur, gerisi yorumdur. Ve Aristo dostlarımıza ve dostlarımızın bize davranmalarını istediğimiz gibi davranmalıyız. Ve Konfüçyüs kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma. Eğer Batı felsefesi Platon'a gönderme yapan bir dipnot olarak özetlenebilirse, etiğin bütün karışıklıkları da belki bu ifadelere yapılan dipnotlardır ve Hillel hakkıdır, geri kalanı yorumdur. Hindu ve Budist gelenekleri zarar vermenin sonuçlarını ahlaki bir sebep ve sonuç kuralı olan karma ile açıklarlar. Karma tam olarak eylemin olgunlaşan meyveleri demektir. Popüler deyişle haydan gelen huya gider veya Pavlus'un ifadesiyle Galatyalılara mektubu 6.7'de çünkü bir adam ne ekerse onu biçer. İyilik yapın iyilik size geri gelecektir. Kötülük yapın kötülük size geri dönecektir. İşin gizemli yanı sonucun hangi biçimde geleceği ve gelmesinin ne kadar süreceğidir. Topun iyi veya kötü yönde yuvarlanmasını başlatmak için ne yaptığımızı genellikle unutmak eğilimindeyiz. Fakat bu bir bağlantı yok demek değildir. Bağlantıları bularak ilerlerken ayağımızı nereye koyacağımızı öğrenebiliriz. Biçim düzenini önceden bilemesek bile bir bağlantı bulunduğuna inanmak doğru şeyi yapmak için güçlü bir motivasyondur. Net mesaj düşündüklerimizin, söylediklerimizin ve yaptıklarımızın sonuçlarının olduğudur. Çağdaş Amerikan toplumunda biz fazlasıyla sık olarak bu tür bir sorumluluktan haberimiz yokmuş gibi davranmaktayız. Eğer bir adam erdemli bir iş yaparsa onu tekrar tekrar yapsın. İyilik yapmak için bir özlem duygusu geliştirsin. Mutluluk erdem birikiminin sonucudur. Günahkar bile günahının meyvesi olgunlaşmadığı sürece bir miktar mutluluk bulur. Fakat günahı olgunlaştığında onun kötü sonuçlarını görür. İyi işler yapan bile erdemi olgunlaşmadığı sürece kötülük, kötü günler görür. Fakat erdemi tamamen olgunlaştığında o da erdemli işlerinin sonuçlarını görür. Bu da. Eğer bu zarar vermeme ilkesi sizi istenildiği gibi bir maddeden yapılıp yapılmadığınız konusunda şüphe etmeye ittiyse, ahimsanın karmayı hesaba kattığınızda bir kendini koruma niteliği kazandığını dikkate almalısınız. Dalai Lama'nın bilgece bencil olma öğüdü bu yüzdendir. Çin felsefesi iyiliğin tarifi konusunda daha pratik bir erdem etiği yaklaşımına sahiptir. Bunun en katı uygulayıcısı Konfüçyüs'tür. Onun temel kaygıları gelenek, kuruluş biçimi, vazife, aile, devlet yönetimi ve toplumun korunması konularıyla ilgilidir. Ona göre bu değerleri her ne destekler ve savunursa iyilik basitçe odur. Tao zıtların birliği öğretisiyle saf iyinin mevcut olmadığını öğretir. Lao Tzu iyiliği ancak kötülüğe nispetle tanıyabileceğinize inanır. Kant bu fikri başka bir biçimde ortaya koymuştu. Evrende bir tek el bulunsaydı bunun bir sağ el mi yoksa bir sol el mi olduğunu nereden bilecektiniz? Yin-Yang simgesinin ünlü helezonları bunu hem beyaz hem de siyah tarafın içine karşıt renkten küçük bir daire olarak betimler. Bu iyiliğin kötülüğün zıtlı değil tamamlayıcısı olduğunu ve her şeyin kendi tamamlayıcısının bir parçasını içerdiğini hatırlatan bir şeydir. İyi zamanlarda iyinin tarafını tuttuğunuzdan emin olun ve kötülükten sakının. Kötü zamanlarda göreviniz ışığa giden yolunuzu karanlığın içinde bulmaktır. Dünyadaki herkes güzelliği güzel olmak olarak anladığında çirkinlik var olur. Herkes iyiliği iyi olmak olarak anladığında kötülük var olur. Lao Tzu. İyi nedir sorusunu hala yanıtlamadığımızı muhtemelen şimdiye kadar anlamışsınızdır. Sizin de görebildiğiniz gibi bunun nedeni tek bir yanıt bulunmamasıdır. Ve kime kulak verdiğinize bağlı olarak bu soru belki de hiç yanıtlanamaz bir sorudur ya da en azından açık bir şekilde yanıtlanabilir değildir. Mevcut bir temel ilkeler dizisine içtenlikle katılmaya hazır olmadıkça sürekli olarak uygulanabilir ahlak ilkeleri çıkarabileceğiniz evrensel anlamda savunulabilir bir etik sistemi yoktur. Bütün diğerlerini dışlayarak tek bir etik kuramını destekleyecek her zaman ve her yerde kesin olan hiçbir sav yoktur. İyilik kavramları farklı insanlar tarafından farklı şekillerde ifade edilir. Fakat bu bizi ahlaki görececilikler haline getirmez. Etik sistemlerin çeşitliliğine rağmen çoğu insan adam öldürmenin, ırza geçmenin ve hırsızlığın başka kimi şeylerle birlikte suç olduğuna inanır. Doğru nedir? Bu şekilde iyinin ne olduğunu kesin olarak bilemeyince doğrunun ne olduğunu nasıl bileceğiz? pek kolay değil. İyinin ne olduğunu bilseniz bile bir ikilem karşısında, yani neyin doğru olduğunu anlamanın başlıca iki yol arasında bir seçim yapma durumunda olacaktınız. Bu iki yola deontoloji veya teleoloji adı verilmektedir. Deontoloji yanlılarına göre bir eylemin doğruluğunu veya yanlışlığının, onun sonucunun iyiliği veya kötülüğüyle hiç ilgisi yoktur. Eylemler bizzat doğru veya yanlıştırlar. Bu yüzden örneğin 10 emire inanıyorsanız elinizden size neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren bir kurallar kümesi vardır. Kural kitapları bir hareketin doğru mu yanlış mı olduğunu orada önceden arayıp bulabilmeniz açısından yararlıdır. Fakat kural kitapları neredeyse her kuralın bir istisnası olması yüzünden aynı zamanda yararsızdır. Çoğu insan temel kurallar, örneğin öldürmeyeceksin konusunda hemfikir olmakla birlikte, yine çoğu insan bazı istisnaların bulunmasını ister. Örneğin nefsi müdafaa, savaş, kürtaj veya ötenazi durumunda. Bu yüzden de ontoloji yanlıları öldürmeyeceksin kuralının istisnaları konusundaki anlaşmazlıkları yüzünden bazen sonunda birbirlerini öldürecek noktaya gelirler. Deontolojinin güçlü yanı ahlak kurallarının bulunmasıdır. Zaafı ise uygulanabilir istisnalar saptamanın güçlüğüdür. Teleoloji yanlıları bir eylemin doğruluk veya yanlışlığının kısmen ve hatta tamamen onun sonuçlarının iyi veya kötü olmasına bağlı olduğuna inanırlar. Örneğin eğer yararcı düşünceye en çok sayıda insan için en büyük mutluluk taraftarsanız teleoloji yanlısısınızdır. Bir de deontoloji taraftarı hırsızlık suç olduğu için Robin Hood'u kınayabildiği halde bir teleoloji taraftarı onun çaldığı parayla ne yaptığını görmeyi beklerdi. Teleoloji taraftarı Robin Hood eğer parayla bir İsviçre banka hesabı açarsa kendi kazancı için hırsızlık yaptığından dolayı suçlu olduğunu söylerdi. Robin Hood eğer parayı fakirlere verirse başkalarına yardım ettiği için onun haklı olduğunu söylerdi. Fakat teleoloji geride tepebilir. Semtinizde bir cürüm işlendiğini farz edin ve komşu çoğunluğunun ilk yabancıyı yakalayarak hemen mahkum edip linç etmeye karar verdiğini düşünün. En çok sayıda insan için en büyük mutluluk düşüncesi, en az sayıda insan için en büyük mutsuzluk ile de sonuçlanabilir. Teleolojinin güçlü yanı açık fikirliliğidir. Zaafı ise bireysel hakları ve bununla ilgili yöntemleri hiçe saymasıdır. Peki bu doğru biçimde yaşama arayışınızda sizi nereye vardırır? Teknik deyimiyle bilmek isterseniz varacağınız yer etik ötesi görececiliktir. Bölüm 8'de gördüğümüz gibi görececilik mutlak bir doğrunun bulunmadığı, bazı hareketlerin bazı şartlarda başka şartlarda olduğundan daha uygun olduğu inancıdır. Etik ötesi rakip etik sistemlerin karşılaştırılmasıdır. Bazı etik sistemler bazı şartlarda başka şartlarda olduğundan daha uygundur. Eğer bazen deontolojinin teleolojiden daha iyi, bazen de teleolojinin deontolojiden daha iyi işlediğini düşünebiliyorsanız, o halde siz bir etik ötesi görececisiniz demektir. Yalnız dua edin de kimse sizden daha iyi tanımlamanızı istemesin.